Resmen canlı yayındayız.
An
Heyecan.
itibariyle canlı yayındayız. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yeni bir canlı yayına hoş geldiniz.
Sen de
Evet.
hoş geldin.
Değil mi? Ben böyle sahiplenmiş gibi. İlk ben geldiğim için. Ev sahibi gibiyim şu anda.
Bilinçli live olunca biraz geldi galiba hepimizi.
Evet ya, kazara olmayınca. Evet ya, ama çok komikti o geçen hafta. Ya çok böyle aceleyle açtım hemen, linki oluşturdum. Public yapmışım. Herkese bir anda ulaştık. Güzel ama.
Hayırlara vesile.
Evet, yani aslında bizi böyle bir şeye itti. Yani biz canlı yayın neden yapmıyoruz diye düşündük. Ve sonunda canlı yayın da yapabiliyormuşuz gibi.
Bir şey sorabilir miyim? Gerçekten kaza mıydı?
Gerçekten kazaydı. İnanmazsın.
Yani tamam, inatmış gibi yapayım.
Yo, gerçekten ya, gerçekten. Hiç yani tamamen yanlışlıkla oldu.
Süpermiş.
Ama şey tabii yani galiba böyle bir ister istemez. Aslında şey gibi, biz ilk bu podcast'e başladığımız zaman kendi aramızda böyle bu, yani ilk böyle açtık kaydı, canlı da değil bir şey değil yani, kayıt yapıyoruz. Böyle hiç kimse konuşamamıştı. Onun gibi bir şey, böyle bir klif var orada. O klifi attık yani, o yanlışlıkla güzel oldu o yüzden. Böylelikle herkes bir açıldı. Yani Fırat bile açıldı.
Ya attık derken şimdi ne ki attık, ama bu her hafta o klip biraz yükseliyor bence. Ben.
Yok canım, şu anda kaç kişi dinliyor hemen bakalım.
14.
14.
İyi.
14.
Vallahi.
14 kişi çok da şey değil yani.
Ne, beni germek için yeterli bir sayı bence ya.
Evet.
Peki o zaman şeyden başlayalım mı? Neler yapıyoruz bu aralar? Böyle bizim böyle bir kendi aramızda hani yaptığımız bir şeyler. Mesela bir etkinlik düzenleniyor galiba İstanbul'da diye duydum ben. İstanbul'da
Neredeymiş?
bir etkinlik düzenleyecekmiş Armut'ta. Armut ofisinde.
Oo.
Aynen.
O
Ya
zaman
yarın etkinliğimiz var ofiste.
neyle ilgili?
neler oluyor
Mikrofonun çok
Şey,
güzel Deniz.
gelmeyelim mi?
aynen. Yok yok, gelin canım zaten. Niye gelmiyorsunuz onu da anlamıyorum. Kaç tane etkinlik yaptık? Neyse. Şey hakkında, yani şey olarak bizim takım şeyi çok kullanıyor. Serverless yaklaşımını çok kullanıyor şeylerde, ürünlerde. İşte hani birazcık nispeten yeni bir konuda olduğundan dolayı, işte gerçek hayat örnekleriyle biz Armut'ta işte bu şekilde kullanıyoruz serverless'ı gibi şeyleri anlatacağız. İşte daha çok .NET Core ve serverless üzerine gerçekleşecek bir şey olacak. Tech talk diyebiliriz aslında. Biraz sohbet gibi olacak, hani meetup'tan daha çok. Güzel hediyelerimiz var.
Aa, ne hediyeler var?
Şey, yani ne bileyim, bazı kişiler Amazon şey çeki verebiliriz.
Verebiliriz.
Kullanabiliriz. Ya ne bileyim, şimdi kesin bir şeyler yapacağız da şey vereceğiz işte, Armut'tan 100 indirim çeki falan gibi bir şeyler planlıyoruz yani.
Ucuza temizlik satın alabilirsiniz.
Ha, temizlik, masaj falan.
Aynen. Çok güzel stickerlar yaptırdık. Çok bayağı iyi yani. Sırf sticker için bile gelinebilir.
Evet ya, sticker geekleri var değil mi?
Evet. Ben bile mesela ben hiç sevmiyorum laptopuma yapıştırmayı. İlk defa yapıştırdım bir sticker. Bunca 10 yıllık bir developerlık hayatımda ilk defa bir sticker'ı
Abi bir kere bizim buradaki ofise bir adam geldi böyle rastgele. Kapıya girdi yani. Ve şey sordu, sticker'ınız var mı? Ben sticker toplamaya geldim falan dedi böyle.
yapıştırdım
Ve
yani.
gerçekten vardı yani. Adam araştırmış internetten herhalde, böyle yazılım geliştiren şirketleri falan. Ve geldi, sticker'ımızı aldı ve gitti yani. Böyle bir durum var gerçekten yani.
Çok garip bir anıymış. Evet.
Oluyor böyle şeyler.
Delisi meşhurmuş İsveç'in.
Var var. Suyunda suyunda. Hep suyundan oluyor.
İyi güzel. Peki onun dışında başka neyimiz var? Şeyi open source yaptık gizli ve sessizce. Kimseye çaktırmadan. Evet. Statistik uygulamamızı. Şu anda CodeFiction altında ve yani şu anda aslında benim repo'da başladı. Orada issue'lar orada olduğu için taşıyamadım. Bu arada biliyor musunuz nasıl taşınıyor issue'lar ama?
Taşınıyor.
Taşınıyor ama kaybediyor birçok şeyde. History'i kaybediyor.
Hmm, onu bilmiyorum.
O yüzden henüz taşıyamadım.
Bence bir versiyon çıkıp ondan sonra şey yaparız direkt. CodeFiction'a aktarırız ownership'ini.
Hmm. O da olabilir.
O da olabilir. Yani onun altında şu anda orada görebilirsiniz. Ne yaptık orada? İşte Learn'la bir tane monorepo yarattık. İşte bir tane React application var. Bir de onun yanı sıra bir tane de GraphQL uygulaması var. Apollo server kullanıyoruz. Apollo client kullanıyoruz. Hani örnek bir uygulama arayan varsa ona bakabilir. Maalesef testleri falan yok. Çünkü onu biz aslında sponsor aramak amacıyla direkt olarak ve çok hızlı çıkartalım diye girdik o topa.
MVP, sonra...
MVP. Aynen. MVP tabii ki gerçek şeye dönüştü ister istemez.
Ama abi şey hani ne yaptığını da anlatalım bence uygulamanın.
Evet.
Teknolojisini anlattın. Uygulama CodeFiction'ın bütün dinlenme istatistiklerini, takipçi istatistiklerini günlük, bölüm başına, aylık olarak aslında tamamen transparan bir şekilde herkese açıyor. Yani aslında isteyen herkes şu anda bizim ne kadar dinlendiğimizi, ne kadar izlendiğimizi, ne kadar işte interaksiyona girdiğimizi, kullanıcı demeyeyim de takipçilerimizle falan görebilir. Aslında onu kendinize klonlasanız bayağı erişebiliyorsunuz yani.
Görebilirler mi? İler falan yok.
Klonlayınca
yok, göremezler.
Göremeyecekler.
Environment variable'ların hepsi
bizde. Ama yani ama... public halini görebilirler.
Ama URL evet public.
URL orada.
Paylaşabiliriz.
Evet doğru. Doğru. Orada yanlışım oldu pardon. Of canlı yayında çok kötü abi yanlış yapmak.
Ama bunların hepsini podcast'te kayıtta sileriz merak etme.
Artık çok geç yani.
Yok ya. 26 kişi.
14 kişi.
Daha fazla yorum yapmıyorum.
Peki o zaman.
Peki neden open source yaptık?
Çok güzel bir soru Fatma. Neden open source yaptık Uğur?
Neden?
Çünkü herkes ben, o bilgileri
erişsin. Ben kendi adıma şöyle Mart o repo'yu başlattığında aslında bayağı mutlu oldum. Çünkü ben Angular style ile çalışıyorum burada. Mesela hiç React tecrübem yoktu. Öncelikle bir kere React'a onboard oldum. Nasıl çalıştığını anladım, öğrendim. GraphQL ile ilgili çok bir şey bilmiyordum. Nasıl çalıştığını öğrendim. Onun üstüne Apollo Server, Node vesaire. Bayağı yeni teknolojilerle böyle haşır neşir olmaya başladım. Sonra gittim üstüne mesela Mert issue'lar açıyordu. Onları işte çözmeye başladım. Bir iki yeni feature ekledim. Onun üstüne sanırım en son Redis cache ekledim bir tane. Oraya daha bakamadım. Ama bütün bunların sebebi aslında öğrenmek abi. Yani benim en çok fayda sağladığım şey öğrenmek oldu. Ve aslında şey kendi adıma yeni bir teknoloji öğrenmenin benim için en güzel yolu kitap okumak veya makale okumak değil. Onunla ilgili bir proje geliştirmek. Bunu bayağı söylemişimdir bu yayınlarda. Ve aslında bunu yaparken de işte yeni bir proje var ortada. Ona oturup haşır neşir oluyorsun. Yani oyuncak gibi bir nevi. Bu ama, hani ama, en ufak ölçekteki örneği tabii.
Ama bu aslında Fatma'nın sorusuna tam bir cevap değil. Çünkü Fatma hani neden open source yaptık diye sordu. Aslında bu birazcık daha şey. Yani neden böyle yan projeler yapıyoruz ama neden bunu open source yapıyoruz?
Bireysel cevabım oldu bu.
Aslında bu
kişisel.
Open source bir üründen faydalanan insanın yorumu.
Evet aynen. Doğru. Evet, buradan yola çıkarak neden open source yaptığımızı biri söyleyebilir mi o zaman? Ben şimdi bundan faydalandım.
Aslında blog yazısı yazmak gibi bir şey yani. İnsanların bilgisini paylaşmanın başka bir yolu aslında open source yapmak diye düşünüyorum. Tabii amaçlarından sadece bir tanesi bu olabilir. Başka bir amacı da o ortaya koyduğumuz işte ürünün başka insanlar tarafından da işte benimsenip geliştirilmesini belki sağlamak olabilir.
Doğru. Bence de öyle.
Yani aslında işin temeli paylaşmak değil mi? Yani yaptığın bir şeyi insanlarla paylaşarak onların da öğrenmesini yardım etmek istiyorsun. Bir işin o tarafı var. İşin diğer tarafı belki bazı projeler için biraz ego tatmini de olabilir. Gerçekçi olmak gerekirse. Yani ben bu kadar güzel bir şey yaptım deyip open source yapıyor olabilirsin. Ama hani bizim buradaki amacımız aslında birazcık daha şeydi. Şu anda Türkiye'de çok az proje var mesela GraphQL kullanan. Dolayısıyla bu GraphQL kullanmayan insanlar aslında mesela şey yani mikroservislere geçtikleri zaman aslında bunun çok iyi bir avantajı var. Belki de bunun farkında değiller. Aslında bunun için çok güzel bir showcase ürettik. Ve bunun aslında herkesin görmesi eminim insanları bir şeyleri düşündürecektir. Belki yanlış bir şey yaptık. En azından eleştireceklerdir. Biz öğreneceğiz. Ya da belki doğru bir şey yaptık. Onlar da bir bilinçlenmeye yol açacağız. Aslında yani buradaki motivasyonumuz biraz bu. Aynı motivasyonla biz CodeFiction'a başladık zaten.
Evet. Doğru.
Diyebilir miyiz?
Diyebiliriz bence ya. Biraz da transparanlık bana kalırsa. Evet. Yani hani şimdi CodeFiction açısından bakınca CodeFiction işte ne bileyim biraz belki kapalı bir komünite gibi gözüküyor. İşte sürekli aynı insanlar konuşuyor falan. Burada biraz kendimize de gömeyim. Mesela bunu biraz transparan hale getirmek için bakın bunları da yapıyoruz ve buyurun siz de gelin katkıda bulunun. Mesela TypeScript kitabı da benzerdi. Hani bütün komüniteyle beraber o open source olan bir kitabı Türkçe'ye çevirmeye çalıştık mesela. Evet. Bayağı da bir ilerledik. Mesela bu da bir denemeydi.
Evet. Doğru. Bununla ilgili bir tane kitap aldım geçen sene. Epey bir bitirdim ama ondan sonra başka bir şey araya girdi. Böyle bir kitap. İsmi Drive. Aslında şey konuşuyor. Yani mesela Wikipedia'ya insanlar neden katkı yapıyorlar? Neden insanlar Wikipedia'ya giriyorlar ve makale dolduruyorlar karşısında hiçbir şey yokken? Kitap aslında bunu birazcık daha bilimsel olarak şey yapıyor, inceliyor. Eğer merak edenler varsa The Surprising Truth About What Motivates Us diye bir kitap. Drive ismi. Bir inceleyebilirsiniz. Şey ilginç bir konu. Mesela yapılan deneylerin bazılarında insanlara bir iş yapmaları isteniyor. Mesela diyelim ki sosyal bir iş yapılması isteniyor. Mesela diyelim evsizlere yemek dağıtılacak varsayalım ki. Bunu yaparlarken mesela normalde insanlar bunu para karşılığında yapmıyorlar. Sadece yardım etmek için yapıyorlar. Fakat işte bazı A grubuna bir kısmına aslında para veriyorlar, bir kısmına vermiyorlar. Para verilen grup bir noktadan sonra motivasyonunu kaybediyor mesela. Böyle ilginç bir bulguyla gelmişler. Çünkü şey diyorlar yani aslında yapmak istediğin şey yani senin o yapmak istediğin katkı senin kendinden bir şeyler vermen. Yani aslında kendini borçlu hissetmek oluyor ve sen bu iş karşına para aldığın zaman artık borçlu değil yani karşında para alıyorsun. Bedelini yani bir resmen zamanını kiralıyormuş gibi ek bir işe dönüşüyor. Ve aslında eğlence bir anda işe dönüşmeye başlıyor diye yorumluyorlar. Mesela böyle ilginç bir şey var, bulgusu var kitabın içindeki yani birçok şeylerden bir tanesi aslında bu, incelemelerden bir tanesi. Ama çok hoşuma gitmişti bunu duymak. Yani aslında open source'a katkı yapan birçok insan ya da işte makale yazan birçok insan ya da konuşma yapan birçok insan. Hatta yani bunlardan en belki de maliyetli olanı konuşma yapmak. Çünkü konuşma yapmak için bir yere gitmen gerekiyor. Zamanı sen kontrol edemiyorsun yani. Mesela bazen atlıyorsun, İzmir'e gidiyorsun. Bazen Ankara'ya gidiyorsun. Mesela ben Türkiye'ye geliyorum. İşte Uğur mesela Türkiye'ye geldi. Böyle farklı farklı mesela Deniz birçok okulda konuşma yaptı. Ama karşına hiçbir şey almadık. Ama karşına bir şey alsaydık gitmek ister miydik bilmiyorum mesela. Yorumunuz var mı?
Peki mıydı? Buradan şeye bağlayabilir miyiz acaba? Yani gerçekten biraz hem kişisel tatmin var gerçekten bence bu söylediklerinin arkasında. Bir de şey var abi. Yıllarca bu komünitelerden besleniyorsun sen yazılımcı olarak. Yani kim bilir Google'da binlerce şey aramışızdır yani. Binlerce kere aramışızdır ve bu açık kaynak hani kullandığımız açık kaynak kütüphanelerin zaten haddi hesabı yok hepimizin. Ve bu komünitelerden öğrendiğimiz işte özellikle hani Q&A sitelerinden Stack Overflow en başta olmak üzere öğrendiğimiz şeylerin haddi hesabı yok. Ve aslında birazcık da bu komüniteye geri vermek adına yaptığım bir şey. Yani birazcık yıllarca biriktirdiğim borcu aslında geri ödüyorsun yani. Ben de artık bunları biliyorum ve yeni gelenlere, bu işe yeni başlayanlara veya bu konuda az bilgisi olanlara bilgimi paylaşıyorum. Hani böyle diyebilir miyiz?
Yani bu aslında Kopikçin'in de tanımı oldu bence.
Vay.
Öyle, biz de open source'uz aslında baktığınız zaman. Hani amacımız bir yandan borç ödeme şeyi de var. Hani insanları bilinçlendirmemizin arkasındaki şey. Yani biz çektik, insanlar çekmesin gibi bir motivasyon da var. Hani şey olarak. O anlamda bence biz de bir open bir community'yiz. Open source'un amaçlarından biri de bir kişisel, hani dedik ya hani bir egodan falan da bahsettik ama hani onun bir branch'i de şey olabilir mi? Mesela hani Codefiction'a başladığımızdan beri insanlara tavsiye ediyoruz işte GitHub hesabımız olsun, orada bir takım kodlar olsun falan diye. Aslında iş bulmayı da kolaylaştırıyor değil mi open source projelere katkıda bulunmak? Aslında bir showcase gibi bir şey bir anlamda baktığınız zaman. Hani insanlar bir sürü iş mülakatında hani senin teknik bilgini, becerini ölçmek için bir sürü teste şey yapıyorlar ama mesela çok sağlam bir GitHub hesabın varsa aslında yaptığın her şeyi orada, nasıl kod yazdın orada, nasıl katkıda bulundun, Git'i nasıl kullandın. Bir sürü aslında senin hakkında kişisel bilgi de var.
Evet, doğru diyorsun abi. Mesela ben bir kişiyle görüşme yapmıştım. Adam Angular Select Box'a katkıda bulunmuştu mesela. Ve çok etkilenmiştim bundan. Çünkü hani bildiğin bizim üstüne bütün infrastructure değil de işte bütün uygulamamızı inşa ettiğimiz platforma adam direkt katkıda bulunmuş yani. Bu çok etkileyici bir şey işe alan kişi olarak. Sonra adam bizle çalışmak istemedi, o ayrı konu ama.
burada bir şey diyeceğim ama mesela şöyle bir de durum var. Mesela benim İstanbul'da çalışırken birisiyle iş görüşmesi yapmıştım. Bir tane Angular gibi bir framework yazmış ve bunu open source yapmış vatandaş. İnsanlar da katkı sağlamak istiyorlar falan filan. Hani az çok da popülerdi o zaman. Ama tabii yani sonuçta elimizde o zaman bile Angular vardı yani. 1.5 çıkmıştı. Epey de yetenekliydi. Birazcık böyle Knuckle.js'e benzer bir şey yapmıştı. Ama mesela bu beni çok etkilemedi. Çünkü yaptığı şey tamamen şovdu ve bu çok rahatlıkla görülebiliyordu. Yani zaten var böyle bir şey. Neyi çözüyorsun yani? Neyi çözmeye çalıştığın problem ne? Zaten bunu çözen başka şeyler var. Onlara katkı yapacağını sıfırdan kendisi yazıp bunu piyasaya çıkartmıştı. Ve bu beni o kadar çok etkilememişti mesela. Hani sonuçta saygı duyuyorsun çünkü gerçekten zor bir şey yapmış yani. Ama günün sonunda yapma amacı da birazcık burada kıymetli. Yani kullandığın bir ürüne katkı sağlamak kadar keyifli bir şey yok. Ama bir taraftan da bunun alternatifini yazıp open source yaptın demek de open source'a katkı sağlamak mıdır? Emin değilim ben.
Herkes için geçerli olmayabilir o ya. Yani sonuç itibariyle o zaman niye bu kadar UI framework'ü var ki ortada? Tam bazıları olabilir, bazıları framework. Sonuçta en genel anlamda hepsi senin bir application'ı hızlı bir şekilde geliştirmene yarıyor. Hepsinin farklı, yani öne bir şey çıkartma. Yani ben şöyle bir şey yaptım ama onlardan şöyle sıyrılıyorum demekten mi bahsediyorsun sen?
Yani birebir.
Yani bir fark koyabilmek önemli. Mesela şimdi React'a bak, şimdi Angular'a baktığın zaman Angular'ın yaklaşımı aslında two-way binding. Farkı o. React'ın mesela buna gerek yok diyor mesela. Tek yönlü çalışırsan diyor. İşi daha da basitleştirebiliriz diyor. Ve aslında bir anda özünde React dediğin şey aslında sadece templating'le uğraşan bir yapı. Ama ne oluyor? Sen etrafında komünite o kadar gelişmiş ki artık birçok şeyi peşinden alıp böyle farklı farklı ekstra şeyler ekleyebiliyorsun bir parçası olarak. Mesela bu farklı bir bakış açısı ya da farklı bir paradigma getiriyor ama Angular'ın birebir aynısını yapan bir şey, yani bir mesela Dependency Injection Container varsa birebir aynısını tekrardan yazmanın bir faydası sana var. Yani sonuçta sen çok iyi öğreniyorsun ama hani komüniteye bir katkısı yok gibi geliyor bana.
Tercih edilmezsin aslında öyle bir durumda.
Efendim?
Tercih de edilmez yani yeni yaptığın şey. Sonuçta taklitler aslında yaşatır durumu yazılımda da söz konusu olabilir. Bir de showman insanlar var ya etrafta, ben de senin aynı fikirdeyim. Mesela bir kod parçacığını paylaşırken bile screenshot koyuyorsa, bak ben şöyle küçük bir script yazdım diye göstermek için. Yani bu, yani kopyalayamıyorsun bile. Bu biraz bana da show gibi geliyor aslında. Open source'a destek gibi değil de.
Okay.
Evet.
Öyle ama doğru yani. Ama gidip mesela işte Angular'a katkıda bulunuyorsan React'a katkıda bulunuyorsan veya Material'a katkıda bulunup oradaki bir problemi çözüp oraya bir değer katıyorsan bence o çok daha değerli tabii ki. Sonuçta çok fazla insana erişiyorsun yani. Gidip sen Angular'ı kopyalarsan veya işte React gibi bir şeyi baştan yazarsan yazabilirsin belki ama kaç kişi kullanır Fatma'nın dediği gibi tartışılır evet. Yani.
Yani işte komüniteye katkı burada yola çıkıyor. Yani zaten evet. Güzel bir şey yaparsan insanlar katkı sağlamak istiyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Ve birisinin bir derdini çözüyorsun ve o kütüphaneni kullanıyorlar senin. Ama zaten var olan bir şeyi tekrar tekrar yapmak sana eminim çok faydalıdır. Çünkü ben çok yaptım zamanında. Birçok şeyi öyle öğrendim diyebilirim. Aynen. Ama hani bu open source'a katkı yaptım ya da ben açık komüniteye katkı yapıyorum anlamına gelmeyebilir bir taraftan.
Abi open source'la evet. ilgili iki tane tartışılan konu var. Bir, eğer bir open source library geliştirdiysen, framework geliştirirsen her neyse bunun readme'si yoksa aslında open source değildir gibi bir konu var. Bir de ben şeyi tartışmak istiyorum. Open source bedava değildir diye yılların klişesi var ya. Bence onu da tartışalım. Attım ortaya tartışın abi işte.
Alın işte. Alın.
Open source eşittir bedava değil tabii ki de.
Bedavaya tartışamam.
Ne demek bedava olmaması? Ne gibi bir maliyeti var ya da ne gibi bir şey var sana?
Farklı lisansları var. Şimdi ben lisans uzmanı değilim aramızda. Lisans uzmanı arkadaşlar da var.
Yok oğlum kastetmenin değil yani. İşte ulan yok, hani yok. Para ödemiyorsun diye illa sana maliyeti olmayacak gibi bir şey değil gibi. Lan oradan yürüyün.
Biraz daha ipucu verir misin?
Adam ipucu verdi ya.
Bir sessizler kalabilir miyim?
Evet.
Şeyi mi demek istiyorsun yani? Asterizm'den pahalıya gelmekten mi bahsediyorsun?
Ya. Yani bak mesela Fırat'ın takdir ettiğim yönlerinden biri de bir şeye karar vermeden önce abi GitHub'a gider, star sayısına bakar. Alternatifine bunu kullanıyor. Yani star sayısı falan aslında bir ipucu verebiliyor lan. Bu maintain ediliyor bunun bir şey var. En son
ama yine open source ama.
Ama şöyle mesela bir library kullandı senin ihtiyacını çözüyor ama en son 9 ay önce commit yapılmış mesela.
Tabii zaten onu evet şey yapıyorsun zaten. Ama... yani bir şekilde göz önüne almak gerekiyor.
Abi ama o mühendislik kararı yani evet. Kararı evet. Verirken yapacağın bir şey yani.
İşte
onun açık kaynak olup olmadığını değiştirmiyor yani veya bu konuda sonuçta sen kendi code base'ine eklediğin her satır kod için bedel ödüyorsun değil mi? Zaman. Doğru.
Evet.
Şimdi bu bedeli nasıl ödeyeceğine göre değişir. Yani o bedeli nasıl kendin geliştirsen mi daha çok bedel ödeyeceksin? Ya da daha az sıklıkta commit alan veya update alan bir library veya repo kullanarak mı ödeyeceksin? Hani orada trade-off meselesi yani. Bence.
Ama bak şu var Deniz. Mesela şimdi dediğin gibi bir şey yaptım ben. Hatta sana da yaptırdım. Farkındasındır diye tahmin ediyorum Test Cafe'nin Görkin şeyini. framework'ini. Küçücük bir aslında şöyle Test Cafe diye bir DevExpress'in geliştirdiği bir UI test framework'ü var. Bunun üzerine de Görkin formatında yazdığın given when'denleri şey yapan, execute eden başka bir şey var. Başka bir library var. Ama o library çok da öyle popüler bir library değil. Ama koduna baktığın zaman yaptığı tek şey wrap edip Görkin komandlarını alıp çalıştırmak yani. Çok basit bir iş yapıyor. Bunu mesela hani baktım, gözüm kesti. Dedim ki ben bunu en kötü ihtimalle ben bir şeyler eklerim dedim. Nitekim öyle oldu. Karşıma çıkan problemlerle ben pull request yarattım. Onlar eklendi. En son adamlarla bir gece Skype'da şey yapıyorduk. Bir test kafenin 1.0 versiyonuna nasıl geçeriz diye tartışıyorduk adamlarla. Almanya'da bir ekip. Çok da snob adamlardı ama sonunda böyle güzel bir iletişim de kurduk yani. Mesela öyle de bir gücü var yani.
Benim iki gece bin yen bug'ı diyorsun değil mi?
Evet.
Open source bedava değil arkadaşlar.
İşte katkı yapıyorsun ama sen mesela şimdi benim başıma gelen, senin başına gelen problemlerle ilgili contribute edersen bir başkasının başına gelecek problemi çözüyorsun. Projeler böyle büyüyor.
Ama şöyle bir mindset yok mu zaten abi? Sen işi açıyorsun mesela. Genelde altına gelen ilk yorum madem öyle pull request gönder oluyor yani. Çok da haksız bir yaklaşım değil bana kalırsa.
O abi değişir mesela. Bak bu bizim başımıza geldi. Bir kullandığımız third partilerden biri Adobe'nin library'leri bizim kullandığımız platformlardan birini desteklemiyordu.
Tamam.
Yok canım, isim vermiyorum şimdi, gerek yok. Yani biz şey yaptık, hani bunu ne zaman yapacaksınız falan filan. Hatta orada birileri şey yazmış. Yapacak mısınız diye sormuş. O da yazmış ki işte istiyorsanız pull request açın diye. Tamam ama biz buna para ödüyoruz hani kullanmak için. Sizin bunu zaten sağlamanız gerekiyor. Ya bir client library'i geliştirememiş adamlar. Kullanamıyoruz bütün platformlarda. En sonunda biz mesela pull request açtık. Pull request açmamıza rağmen o merge olmadı. Testlerini falan yazdık böyle falan.
Sonra cevap gelmedi abi.
Cevap gelmedi. Forklayıp kendimiz yaptık bence mesela. Bu da ayıp bence.
Ama o, evet. O bence tarz problemi ya, ya da yaklaşım problemi yani. Bu open source'un problemi değil. Bu onu maintain eden insanların kendi problemi yani. Çok iyi hani maintain edilen open source projeler de var.
Ya şey diyebilir miyiz? Şirketler bu işe giriyorsa en azından maintain edeceklerine güveniyorlarsa girsinler. Yoksa paketi oraya atıp daha sonra işte isteyen istediğini ekler falan, öyle olmuyor.
Evet.
Öyle.
Aslında evet, open source abi olmasından da ziyade bir şey yani. Sen bir ürün geliştiriyorsan o işte sunduğun platformun güncellenen versiyonlarına da paket çıkman mantıklı bir şey yani.
Bir şey sorabilir miyim?
Open source yapmasan bile bunu yapman lazım.
Bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi open source diyoruz abi. Diyelim benim bir tane ürünüm var, tamam mı? Ürün X ürünü. X ürününü işte kullanmanı sağlayan wrapper'lar yazıp bunları açık kaynak yapıyorum. Ama benim core business'ım hala kapalı kaynak.
Hı hı.
Şimdi bu açık kaynak yaptığım client'lar veya işte wrapper'lar her neyse. Şimdi bunlar abi açık kaynak sayılıyor mu? Bir değer katıyor mu? Yoksa sadece benim ürünümü pazarlamak adına aslında pazara attığım yemler mi bunlar yani?
Yok. Yani bayağı wrapper mı sadece? Başka bir şey değilse pek open source sayılmayabilir.
Niye? Open source bir wrapper olabilir.
Evet.
Şimdi
yani,
o zaman abi.
İnanılmaz bir wrapper yazmışsındır belki.
Belki mükemmel bir wrapper yazmışımdır ama işte sadece mesela belli bir versiyonunu destekliyordur senin platformunun ama senin kullandığın versiyonu desteklemiyordur. Bu noktada firmaya yaklaşımın şöyle mi oluyor mesela senin o repo'yu veya open source projeyi kullanan olarak? Biz zaten senin core business'ın için para ödüyoruz. Bu open source yaptığın projenin de yeni versiyonunu çıkmak zorundasın veya çıkmanı bekliyoruz. Bence yani bu mantıklı bir yaklaşım. Çünkü zaten sen aslında ürünü kullanıyorsun. O sadece ürünün ekosisteminde evet, çevresel hani şeyler. Uç birim miydi Windows çevirisi bunun?
Nope.
Hani öyle bakınca çok açık kaynak gibi durmuyor bu yani. Mesela açık kaynak dediğin ne bileyim abi. Hani Linux açık kaynak işte.
En şey
direkt bodoslama girdim böyle kafana.
Ya da şey var işte, Windows'un calculator'ı var.
Değil mi? Bir de o var.
Evet ya. Onu bir feature
ekleyeceğim. Allah Allah. Bence güzel bir şey yapmış adamlar işte, calculator falan. Ben hep yıllardır
yavaş yapıyorum. Yavaş. Oradan başlayıp yavaş yavaş kora kadar gidecekler işte.
DOS'u açık kaynak yaptılar mı bu arada?
Yaptılar. Evet.
Yapmışlardı galiba.
Duruyor.
Yani aslında açık kaynak demek şu demek değil mi? Sen bir kod yazıyorsun ya da bir dizayn yapıyorsun ya da bir geliştirme yapıyorsun. Bu geliştirmeyi ya da tasarımı ya da teknik neyse artık teknik içeriği insanlara açıyorsun ve diyorsun ki bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Hatta katkıda bulunursanız ben bu katkılarınızı da kabul edeceğim diyorsun mesela. Ya da işte kabul edebilirim eğer standartlarıma uyarsa diyorsun. Aslında bu noktada açık kaynak kodlu oluyor. Çünkü bir de ücretsiz yazılımlar da var. Yani kodlarını yayınladın diye açık kaynak kodlu olmuyor bir şey. Belli lisanslar dahilinde diyorsun ki mesela işte bir sürü farklı lisans var. Diyor ki eğer sen bunu kullanırsan kendi kodlarını açmak zorundasın. Ya da sen buna bir katkı yapıyorsan bu katkıyı bize de göndermek zorundasın diyor. Farklı lisans tipleriyle bunu sağlıyor. Ama aslında önemli olan bir şeyin açık kaynak kodlu olması demek sen onu alıp dilediğince kullanıp ve geri bildirimde yani geri bir şekilde bu yaptığın değişiklikleri eğer fayda sağlıyorsa ve onlar da kabul ediyorsa geri gönderebiliyorsun. Aslında açık kaynak dediğimiz şey bu. Yoksa ücretsiz yazılıma da girebilir yani. Yani freeware de olabilir. Yaptığın bir şeyi bedavaya yayınlarsın, kodlarını da read-only koyarsın mesela. Kaynak kodlu olmaz.
Şimdi konuşuyor muyum? Uyudun mu? Uyuma konuşalım.
Hanımlar ve beyler.
Hanımlar ve beyler.
Baylar, bayanlar.
Yerimde olsan karşınızda. Yine kendimize yeterince varmışçasına başkalarına akıl vereceğiz.
Aman batsın.
Çok sertsiniz. Ama böyle benim de kafam karışık. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız diyor.
Küçük hanım.
Evet küçük hanım. Bence
oradan uzun çıklarınız lütfen.
Tunisyalıların da dediği gibi ne diyordu ya?
Cezalısınız.
Öyle daha iyi. En azından şimdi sus verecek iki kişi var. Hata olursa yalnızca benim hatam olmayacak. Görüş ve önerilerini bildirmek isteyenler olursa onların da görüşlerini dinlemek istersek ne yapmalarını gerektiğini biliyor musun?
Ben yok bilmiyorum. Hatırla. Evet.
Anlat @yerimdeolsan.com'a mail atmak şafi yani.
Baştan alalım.
Ne seçiyorsunuz genelde? Ben hiç takılmıyorum. MIT seçip basıyorum yani. Al istediğini yap. Bazen Apache 2.0 seçiyordum da MIT bilmeden önce seçiyordum onu.
Ben hiçbirini bilmiyorum ya.
Ya işte ne yaparsan yap kodu.
Ya, galiba kendi kodunu da açık kaynak kodlu yapmak zorundasın. O yüzden GPL'i en azından daha önceki kurumsal firmalarda kullanmıyorduk. Çünkü yani kullanıyorum açık kaynak hale getiremiyorsun. Ama işte neydi MBA ise şey yapabiliyorsun. İstediğin gibi MBA değildi ya. Neydi o?
MIT.
Bu arada peki, şöyle...
Buyurun Barış'cığım. Ben konuyu değiştirdim biraz da sen bir şey ekleyeceksen ekle.
Ben de yok farklı bir konuya geçecektim aslında. O yüzden sen buyur.
Bir fork alalım.
Aslında ben şey söylemek istiyorum. Bazı yani community'deki bazı insanlar sanki bir insan open source bir projede başlamışsa ve o proje büyümüşse artık ömrü billah ona kendini adaması ve geliştirmesi ve herkesin problemini çözmesi gerekiyormuş gibi bir tavırlar oluyor ve işte aslında insanların iyi niyeti de bir yandan suistimal ediliyor gibi manzaralar görüyoruz zaman zaman. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sanki insanlar mecbur, işte open source'a katkıda bulunmaya mecbur, işte blog yazmaya mecbur, herkesin her sorusuna cevap vermeye mecburmuşçasına kötü yorumlar, ağır yorumlar gelebiliyor insanlara.
Ben bunu yaşıyorum biliyor musun? Bana böyle ısmarlama makale çok geliyor. Mesela diyor ki şu konuyla ilgili bir video çeksene diyorlar mesela. Yani tamam çok güzel böyle geri bildirimler almak ama hani biraz da tabii orada tavır da önemli.
Ben şeyde
yani işte insanı soğutuyordur böyle şeyler diye düşünüyorum. Biraz daha içi talepkar olmak lazım yani.
Bu PostgreSQL'in .NET provider'ını yazan bir kişi var işte GitHub'da repository'sinde paylaşmış. Orada ben çok görmüştüm o dediğin tavırı. İşte adam mesela işte full .NET framework için işte bir şeyler yapmış ama daha sonra onu yarıda bırakıp artık bundan sonra yapacaklarını .NET Core'da yapmaya devam etmiş. Yani insanlar bayağı böyle hakarete varan yorumlar yazmış yani şularda falan. Yani yapmak zorunda da değil adam baktığın zaman. Kendin de contribute edip yapabilirsin sonuçta. Katılıyorum. Ya,
ben iki türlüsünü gördüm. Pardon İlgin. Yani bir şey gördüm abi. Böyle mesela işte bir tane issue var mesela. Issue'da işte adam böyle yardırıyor işte. Bu ne zaman çözülecek? Olsun bu. Çıksın işte. Hayata küstük falan. Canlıya çıkamıyoruz falan. Diğerinde de mesela biri issue açmış. İşte repo'yu maintain eden adam da şey diyor böyle. Zamanım yok. Kendi başınızın çaresine bakın falan. Hani orada gerçekten tarz meselesi. Yani bence bunlar open source'un dışında problemler. Belki içinde çünkü insan interaksiyonunu açık olarak görüyorsun. Ama aynı problem mesela kendi şirketinde de yaşayınca bu personal conflict oluyor ve yöneticin devreye giriyor. Mesela ama open source dünyada böyle bir durum olmadığı için mesela bunları çok hani yüzeye çıkmış olarak görebiliyoruz mesela. Ve çözümü nedir bilmiyorum tabii.
Ben biraz bu tavrı open source'a dahil görüyorum. Çünkü insanlar o kadar open source'a destek vermeye meyilli ki artık bir başladın mı senin görevin müşterisini sana yapışıyor gibi bir tavır var yani karşı tarafta. Sanki hani hiç open source yapmasan kimsenin senden öyle bir talebi yok.
Ama zaten o yüzden de büyük projeler mesela şimdi Prettier'de sanırım Facebook ciddi bir yani mesela open source başlayan bir proje. Mesela bu projenin bitirmesini istiyor şeyi projeyi başlatan kişinin. Ve onu işe almaktan da ziyade ona sponsor oluyor ve diyor ki sen çalışmana gerek yok biz sana para vereceğiz sen bunu bitir diyor mesela. Yani böyle katkılar da buluyor bu tarz projeler ama bulamadığı zamanlarda bu müthiş bir angarya baktığın zaman yani.
Tabii.
Çünkü bakımını yapmak, bir şeyi geliştirmek, bir şeyi çözmek, yeni şeyler eklemek ciddi bir zaman yani az buz değil.
Abi orada bottleneck şey olabilir mi yani az kişinin bu projeye destek vermesi aslında daha çok destekçi olduğu zaman. Oradaki problem çözme süreci çok daha scalable bir hale geliyor yani.
Zaten open source yapılmasının amaçlarından birisi
de. Aynen, değil mi?
Evet, o destek yani. Almak.
Destek doğru. Almak yani.
Yani.
Peki abi diyelim, şeyi merak ediyorum ben. Bir yazılımcı olarak, şimdi hepimiz çalışıyoruz işte, para kazanıyoruz bu işten profesyonel olarak. Bir open source projeye katkıda bulunmanızı sağlayan motivasyon ne? Niye bir open source projeye katkıda bulunursun bir yazılımcı olarak? Fırat.
Seni seçtim.
Abi, bir anda böyle ışık. Yaktı spotları.
Yani ne bileyim ben. Beni patlayayım ya dur. Hazır değilim ben böyle soruya cevap.
Ben cevaplayacağım.
Destek veren insanlar var open source'a. Onlar cevaplasın. Örneğin Ergin. Şirkette siz bunu yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Niye yapıyorsunuz?
Abi yani.
Ama bireysel düzeyde soruyorum abi. Bireysel, şirket düzeyinde sormuyorum.
Ya bireysel düzeyde de aslında yani şimdi ben de Uğur gibi düşünüyorum bir anlamda. Yani bir şeyi böyle makale okuyarak veya video izleyerek öğrenmekten daha çok kendim kod yazdığım zaman şey yapıyorum ve hep motivasyonum şu ulan bak yeni bir şey geliştiriyorum mesela Akko olsun, Cake olsun filan. Hani hep bunlarla yaptıklarım işte insanlıkla paylaşmak var. Hani biraz görünür olmak da var bunun içerisinde. Ekosal yanları da var ama hakikaten paylaşmak istiyorum. Yaptığım library'leri. Nugget'te de var birkaç tane öyle library'im. Hani benim başkasının da işine yarasın. Bu şey de olabilir. Bir boilerplate ile yazabilirsin hani. Adam oradan alıp devam eder onun üzerine. Veya insanların işine yarayan bir library yazabilirsin. Hani hoşuma gidiyor çünkü birazcık bu şeyle de alakalı olabilir. Yazılım benim için sadece meslek değil, hobi de aynı zamanda. Çok böyle şey laflar, belik laflar ediyormuş gibi hissettim. Yani benim için hobi.
6 yaşından beri yazılım geliştirdim.
Yani Uğur diyene kadar aslında şeyi hissetmemiştim hiç. Ulan bugüne kadar hep girdik Google Stack Overflow'dan kodları çarpıp yapıştırdık falan. Artık borcumu geri ödemenin zamanı geldi gibi motivasyonu çok olmadı da. Ama şey oldu yani katkıda bulunayım hissi vardı hep içimde.
Yarın bütün hard diski open source yapıyorsun o zaman.
Ama bir taraftan da şey var şimdi yani sadece open source çerçevesinde de değil de şöyle cevap vereyim. Mesela neden videolar hazırlıyoruz? Neden işte makaleler yazıyoruz? Bunun benim için asıl sebebi aslında biraz da şey bir taraftan mesela bir makale yazarken bir yazı bir konu hakkında yazı yazarken öncelikle kafamda bir şey oluşuyor. Bir tecrübe ediniyorum mesela ve onu araştırıyorum. Onun hakkında daha da detaylı şeyler öğreniyorum. Ondan sonra bunu bir şekilde paylaşma ihtiyacı hissediyorum birileriyle ve bir taraftan da bunu yazmaya başladığım zaman şeyi fark ediyorum aslında ne kadar çok açık yönü varmış. Yani bu kafamda oluşturduğum fikrin aslında birçok açığı varmış. Mesela benim öyle başlayıp da bitirmediğim çok fazla şu anda draft'ta bekleyen bir sürü Medium makalesi var. Çünkü kendimi ikna edemedim mesela. Çok ikna olduğum bir konuydu ama yazmaya başladığım zaman ikna edemedim kendimi ve bıraktım orada mesela. Yani salt bir böyle bir hani bilmem ne nasıl yapılır gibi bir yazılardan bahsetmiyorum. Çünkü onlar o kadar da şey değil yani. Ben çok da şey bulmuyorum onları. Çok böyle aman aman fark yaratacak şeyler olmuyor genelde ama mesela bir tecrübeden bahsediyorsan yazarken kendini bazen aksine ikna ediyorsun ve bu da sana bir kazanç aslına bakarsan. Yani belki bir saatler harcıyorsun ama sonunda bir yazı çıkmıyor. Çünkü sen aslında yanlış düşündüğünü fark ediyorsun.
Bu da hani bir bu, yani. Buradan şey diyebilir misin abi? Yani aslında kendi öğrendiğini verify etmek ve aslında daha iyi öğrenmek için de sana bir fayda sağlıyor diyebilir misin buradan?
Kesinlikle öyle, evet.
Ya aslında bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu birilerine öğretmeye çalışmak.
Mesela evet, yani makale ve yazı için öyle. Open source için birazcık daha tabii farklı motivasyonun var. Yaptığın şeyi bütün dünya ile paylaşmak istiyorsun mesela.
Tabii yani. Hayatına anlam katıyor belli bir noktada.
Evet, gerçekten öyle yani. Bir yazılımcı olarak, bir de Deniz'in de dediği gibi ego tatmin de var işin içinde. Yani ben böyle bir şey yaptım. Yani bunu CV'de çok güzel duruyor zaten. Yani bakan kişi mesela CV'den sonra GitHub hesabına gittiği zaman ona baktığında kaç tane, oha 180 tane repo var burada, ne bunlar dediğinde, bunların büyük bir kısmı fork değil de gerçekten bir şeyse, anlamlı bir şeyse, bunun sonunda bu sana çok ciddi bir artı değer kazandırıyor.
Tabii, doğru.
Peki sizce open source'a katkı yapmayan yazılımcı iyi yazılımcı olamaz diye bir kaide var mıdır?
Yoktur ya, sanmıyorum.
Yoktur ya.
Sebebi önemli.
Şu an dinleyicilerimizden bir Berkan Ünal isimli bir arkadaşımız open source'a katkı yapın, yazılımcıların da kitap okumak çok önemlisi gibi değil mi diye bir yorum yazmıştı. O yüzden sorayım dedim zaten.
Güzelmiş. Ben okuduğumda anlamadım, sen okuyunca anladım şimdi bense.
Okey.
Okuyor okudun yani.
Seslendirdim. Evet. Bir başka arkadaşımız Mustafa Turhan. O da şey yazmış. Her zaman da open source aslında çok da güzel olmayabiliyor. Bakınız event stream vakası yazmış. Bunu biz de konuşmak istiyorduk aslında, notlarımız arasında vardı.
Aa, evet.
Bazen böyle eklenmedik bir anlarda, özellikle NPM package'larında bir şeyler oluyor ve çat patlıyor ortalık. Yani bir geçen birkaç sene evvel başka bir vaka daha vardı. Azer Koçulu kendi modülünü çekince bir ortalık patlamıştı, hatırlıyorsanız.
Evet ya. React'a kadar gitmişti.
Şimdi de işte Bitcoin mining meseleleri falan var. Biraz tedirgin ediyor insanları bu işler.
Abi NPM'de onun olmaması mümkün değil. Ben de hani 100 MB'dan aşağı node modülü klasörü bugüne kadar daha yani tek paket yüklüyorsan bile ya, İnanılmaz ya, o dünyaya girdiğimden beri böyle sürekli şey oluyorum. Aa lan.
Hayretler içerisinde.
Hayretler içerisinde kalıyorum yani.
Gerçekten ya. Bir Hello World uygulaması yazacaksın. Bütün NPM'i indiriyorsun.
Yani abi o konuyla ilgili o kadar çok GIF var ki internette. Hani NPM install'la ilgili. Evet. Ama ya, hani o NPM'in yapısıyla ilgili bir durum yani birazcık. Ama tabii buna karşı önlemler falan alınıyor yani. Ama bu en son işte event stream'den sonra şey vardı. Banka vakası vardı değil mi?
O yanlışlıkla publish etmişler.
Evet, banka publish etmiş. Daha sonra bu pakete dependent olup bir şey geliştiren adamı dava etmişler. Yanılmıyorsam.
Saçmalık değil mi?
Baya saçmalık yani. Muhtemelen de adam kazanmıştır davayı yani, ya da kazanacaktır ama hani can sıkıcı bir şey mesela. Hani böyle tamamen senin kontrolün dışında olan bir şeyden dolayı başın belaya giriyor mesela.
Ama bu arada event stream vakası birazcık ilginç bir şey. Yani o işleri o noktaya getirmek gerçekten çok güç. Çünkü birisi gerçekten pakete contribute etmiş. Yani bir commit var. Bu da artık bakılmadan mı merge edildi yoksa birisi aradan girip de commit mi yaptı bilmiyorum ama yani aslında bir taraftan da şey de önemli hale gelmeye başlıyor. GitHub hesaplarımızın güvenliği de önemli hale gelmeye başlıyor. Bu tarz projelerde çalışıyorsan. Çünkü artık adam senin banka hesabına falan saldırmıyor da GitHub hesabına saldırıyor mesela.
Aslında çok daha kolay bir hani attack surface yani, öyle bakınca.
Milyonlarca projeyi bir anda etki ediyorsun. Bir de minor version değişikliğiyse.
Tabii.
İnanılmaz noktalara gelebilir.
Sadece... Buradan... Buradan ne demek lazım abi? Yani semantic versioning'i düzgün takip etmek lazım diyebilir miyiz?
Vallahi bence bir bakın package.json'a neler yükleniyor. Şöyle bir göz gezdirin. Onların auditlerini, yani NPM audit'i çalıştırın bol bol.
Abi ve, yani package.json o işin buzdağının en tepesi yani.
Package.json o zaman.
İndireceğimiz paketin işte GitHub'daki sadece star sayısına bakmayacağız.
Doğru.
Contribution MD dosyasında bak, neler yazıyor?
Sırat geri geldi abi.
Karıştırdım ya.
Sadece Fırat geldi.
Aynı durum Heartbleed'de de olmuştu değil mi? Yani evet, orada kötü yani niyetli değil ama şey yani OpenSSL'de yıllardır olan bir açık orada bulundu.
Yıllardır olan bir açık değildi galiba ya. Yani kötü
yeni niyetli, mi eklenmiş?
Kötü niyetli de miydi? Artık onu da bilmiyor da. Ben onu biraz bakmıştım da adam böyle cuma gecesi o komite atmış. İşte sonra ardından bayağı şey olmuştu işte.
Tam hani borsalar kapanırken yapmış.
Zaten işte içkiliymiş, işte eğlenceden çıkmış, komit yapmış falan. İşte onu review edip işte şey yapan da, onaylayan da aynı kafadaydı falan muhabbetleri dönmüş de. Bilmiyoruz artık arka planda neler oluyor da.
İşin sosyal boyutu var yani bir de.
Evet yani.
Open source deyip geçmemek lazım. Ama ya Heartbleed olayı hani binlerce web server'ı etkiledi abi veya belki evet milyonlarca.
Ya. Milyonları etkilemiştir gerçekten.
Evet burada bunu noktalayıp artık böyle şu şeydeki yayına gelen sorulara hızlıca bakalım mı?
Bakalım abi.
Şimdi başlıyorum o zaman. İlk soru Deniz'e ve Fatma'ya geliyor. Armut şirketinin machine learning staj ilanı vardı. Kalktı. Bayağıdır görmüyorum. Gelecek mi acaba?
Abi yani şey oradaki pozisyonları doldurduk gibi hani hakikaten sıfırdan machine learning ekibi kuruldu. Yani ilan kalktı evet yani şu an için daha şey yapmıyoruz ama önümüzdeki aylarda tekrar açılıp büyüyecek yani o ilan. Şimdi bir kendimizi toparlama aşamasına girdik. Bu şekilde yani. Açacağız tamam. Yani.
Açacağız. Daha da büyüyeceğiz diyorsun yani o tarafa.
Aynen.
Peki. Birisi şey demiş. Gelemeyeceğim ama AWS çeki olsa çok işime yarardı cidden demiş. Yani haberiniz olsun.
Diyorsun. Hangi bizim işimize yaramaz ki?
Biz free tier'dan çıkamıyoruz bir türlü ya.
Gerçi evet yani.
Abi bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi çözemedim ya.
Ben de bilmiyorum ya. Şey Mustafa Turan şey demiş. Şimdi de React.js Türkçe çevirmeye çalışıyoruz demiş. Hani biz herhalde o sırada şey konuşuyorduk. Çevirilerden konuşuyorduk. Bunlara benim yoktu. Bu çok güzelmiş.
Evet.
Hatta olursa haber verin lütfen.
Evet aslında şeyi bulsak falan biz de en azından destek versek.
Evet. Şey paylaşır onu. Mustafa bizimle paylaşır. Aykut şey demiş biz şeyi konuşurken böyle bu bedel ödeme hani yaptığın gönüllü işe karşılık bedel vermesi vesaire. Aslında olan şu demiş. Sen yaptığın işi gönüllü olarak yaparken karşılık beklemiyorsun ama sana karşılığında 30 TL verelim deseler benim yaptığım iş 30 TL'lik bir iş mi? Çaba gösteriyorum ve karşına 30 TL'den fazla gibi bir mantığa giriyorsun demiş. Aslında çok da yanlış değil. Kitabın ismini söylemiş Mustafa. Drive nasıl motive oluruz, nasıl motive ederiz isminde Türkçe'ye çevrilmiş. Az önce gösterdiğim kitap. Bakalım başka. React'i kapadım, Deniz kahkahalarını dinlemeye geldim demiş birisi. Deniz'in fan kulübünü kuruyoruz aslında.
Evet ya.
Evet ya.
Ve tişörtlerini bastırıyoruz.
Yaptığım meseleler utanırım. Yapmak istiyorsanız da şimdi de bir şey yapmayayım yani. Engel olmayayım.
Oo. Hay arkadaş.
Katkı sunurum open source olursa. Kendi fan kulübüme.
Şey var. Bilgisayar mühendisi iş konusunda hangi üniversite olduğu yüzde kaç önemli sizce demiş birisi.
Hangi üniversite olduğu?
Yani bilgisayar mühendisisin, iş konusunda iş arıyorsun. Hangi üniversiteden olduğun ne kadar önemli?
Bence üniversite mezunu olup olmadığın bile önemli değil.
Bence de. Yani,
sence öyle ama piyasada şu anda nasıl bakılıyor?
Ben yani kendi adıma cevap.
Bilmiyorum ama yani yurt dışında bildiğim kadarıyla eğer Türk olarak gideceksen ve vize alacaksan bazı ülkeler vize vermiyor üniversite mezunu değilsen.
Evet, Danimarka vermiyor onu biliyorum.
İngiltere'de vermiyor maalesef. Amerika'da vermiyor bildiğim kadarıyla.
Türkiye'de ki artık işverenler böyle çok üniversite mezun şartı falan aramayı biraz bırakmaya başladılar yavaş yavaş.
Neden acaba?
Bence sadece yeni mezunken değerli olabilir. Yani sonuçta çok tecrüben yok ve neyle değerlendirilebilirsin? Ancak hangi okuldan geldiğinle falan değerlendirilebilirsin. Yani bir süre sonra tecrübelendikten sonra çok da değeri yok diye düşünüyorum.
Ya çok tasvip etmediğim bazı firmalarda yükselmek için işte Boğaziçi mezun olman lazım gibi kısıtlar olabiliyor ama böyle bir şekilde de zaten çalışmak istemezsiniz diye düşünüyorum.
Boğaziçi mezundayız.
Ben hatırlıyorum mesela daha sonradan girebildiğim ama bir firma vardı. Şeyde Teknopark'ta, şey Teknokent'te, İTÜ'de. O firmaya ilk başvuru yaptığımda beni kabul etmediler. Çünkü bilgisayar, yani bir mühendislik mezunu olman gerekiyormuş. Yani ben fizik mezunuyum ama mesela şey mezun olsan, orman mühendisliği mezun olsan alıyorlar seni. Çünkü Ar-Ge kotası varmış ama o zaman almıyorlar. Yani beni almadılar o zaman. Daha sonra o kotayı doldurduktan sonra alabildiler. Mesela
öyle garip... Bürokrasiye takılmışsın ama.
Evet, aynen öyle garip şeyler de olabiliyor. Mert şey sormuş, Mert Kırımgeri. Microsoft'un Windows Calculator'ı open source yapması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben çok olumlu buluyorum abi. Niye küçük?
Bence güzel ya.
Çok yani bu arada şunu da koyayım yani yani bunu damarımı kessem Microsoft akacak bir insan olarak söylemiyorum da hani kitapta en çok contributor en son baktığımda şeydi Microsoft'tu yani arkadaşlar.
Okey ama sen onun yüzdelerini kontrol ettin mi? %40 normal insanlar katkıda bulunuyorsa %60 yine Microsoft'un kendi çalışanları katkıda bulunuyor. Yani %40 bu arada kötü bir oran değil belki ama yani o %60 çıkarmadığın sürece asıl rakamı bulman çok kolay değil.
Ya şimdi ne alakası var oğlum? Son adam var, açmış sonuçta bütün her şeyi.
Neyi açmış abi? Hesap makinesi açmışlar. Ya insanlık için küçük, Microsoft için de küçük bir adım yani.
Olur mu canım? Şey açtılar ya yani .NET Core şu anda
olabilir. .NET Core'u da açtılar yani de.
Yani muazzam bir bilgi var orada. Yani o kodları okuduğun zaman aydınlanıyorsun resmen. Yani onu görmek bile bence çok güzel. Katkı yani şeyi takip edebilmek de çok güzel. Yani bence orada Microsoft'un hakkını yemeyelim bana kalırsa. Çünkü mesela weekly stand-up'lar yapıyorlar ASP.NET ile ilgili. Ve orada gelecek olan özellikleri paylaşıyorlar. Komünitede insanların yaptığı şeyleri paylaşıyorlar. Ve sen katkı, yani Twitter'dan mesela şeye Fowler mıydı? Bir herif var ya şeyin principal developer'lardan mesela. Ona tweet attığın zaman adam cevap veriyor sana. Yani, evet, ve yani adam uyumuyor mu ne yapıyor ben anlamadım ama sürekli online sürekli insanlara cevap veriyor. Şey topluyor, bilgi topluyor. Çok güzel bir şey bu yani.
Ya bu güzel bir şey tabii ki. TypeScript konusunda da yaptıkları güzel şimdi. Şey yapmayayım ama hani hesap makinesi kapsamında baktığın zaman hesap makinesi abi.
O bir...
30 yıl sonra tamam o bir hani şey göstergesi ama onun arkasında birazcık da hani marketing var yani. Ama bunca yıldır neredeydi Microsoft dersen tamam artık tamam bir değişime girdi. Bunu da yadırgamıyorum.
Okay. O da diyecekler. Hoş.
Efendim?
Yapacak bir şey yok.
Hepiniz Microsoftçusunuz burada. Tek başıma burada şey yapıyorum ben ya. Nelerle uğraşıyorum ben.
Yok ya neyse. Ben Microsoftçu değilim ama hakkını yemeyelim şimdi.
Ben de evde
yemeyelim yemeyelim.
Tabii bizim evde Windows makine yok mesela. Peki bir soru daha şeyden Emre demiş ama benim çok bilgim yok bu konuda. Bilgisi olan varsa hemen hızlıca cevap verebilir ya da belki tartışabiliriz daha sonra. Konu dışı ama Google Stadia hakkında konuştunuz mu? Konuşmadıysanız konuşacak mısınız? Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Google
Stadia. Olay galiba bugün duyuruldu. İşte oyunun trailerini izliyorsun. Hemen bir tuşa tıklayarak oynamaya başlayabiliyorsun. İşte herhangi bir senin bilgisayarında işlem gücü galiba harcanmıyor. Bir serverda bu render ediliyor. Senin hareketlerin de toplanıyor ve direkt oynayabilir duruma geçiyorsun gibi bir şey galiba ama çok bilgim yok.
Yani yıllardır konuşuluyordu öyle bir şey. Yani artık bilgisayarlarda bu kadar hayvan gibi herkesi topluyor mokluyor gerek kalmayacak. Bandwidth artınca yani öyle bir bandwidth olacak ki senin buradan anlık olarak render... Olmaz abi o ya. Nasıl olabilir?
Yani ama Türkiye'de... onu bizim tanıdığımız bir Özcan çalıştığı bir proje vardı ya. Spoon diye. Spoon. Evet. Onu yapmıyor muydu? Bir oyunu veriyordu. Ya da herhangi bir Windows uygulamasını veriyordu. Bir tane ufak bir plugin yüklüyordu. Bayağı da ufak bir şeydi o. O pluginle şey yapıyor, sunucu tarafından, Spoon Server'dan gelen veriye göre stream ediyordu oyunu mesela. Böylelikle oyunu indirmene gerek kalmadan oyunu oynayabiliyordu.
Oyunu yapabiliyor muydu bilmiyorum da Windows application'ları
web'e taşıyabiliyordu.
Ben şey duymuştum en son, Disney ile anlaşmaya çalışmışlar. Disney'in çok fazla oyunu var ya, çok fazla da çocuklara hitap ediyor oyunlar. Hmm. çocukların da tabii bilgisayara bir şey kurması zor. O yüzden çok onlar için çok güzel bir şey. Bunun için yapmışlar ama oyunlarda eğer yapay zeka varsa sorunlar yaşıyordu o zaman hatırladığım kadarıyla. Çünkü entry point'ten girip ondan sonraki işlem komutlarını yayılıyormuş ve onları keşliyormuş operasyonları ve onları stream ediyormuş. Eğer tabii çok mesela futbol oyununu FIFA'yı oynamaya çalıştığın zaman o kadar da verimli çalışmıyormuş diye duymuştum.
Ya benim bildiğim Nvidia'nın bununla alakalı özel grafik kartları çıktı. Hatta kendileri bugün grafik kartlarından bayağı ciddi bir sürü topladılar. Kendi servislerini sundular. GeForce Experience Now mı öyle bir şey. Ama şimdiye kadar bunu yapıp da karlı hale gelebilen bir firma olmadı diye biliyorum. Yani bu ilk deneme değil. Umarım bu başarılı olur ama.
Yani bu Counter Strike oynarken adamı vurdum zannedip kendin ölmene sebep olan durum yani.
Yani evet, ping çok önemli hale geliyor bu durumda, evet.
Abi yani o böyle gigabit seviyesinde internet görmeden bence olmayacak deyip burada bir şey sallayıp ortaya bırakıyorum.
Desteksin ben. Diğer soruya geçelim.
Diğer soruyu arıyorum. Bu bayağı bir şeyler gelmiş bu arada. Mustafa şey demiş, event stream'i geliştiren kişi de projeyi geliştirmeyi bıraktığı için projeyi mesaj atana devretmekte bir sakınca görmemiş. Ha. Birisi projeyi compromise etmiş yani. Projeye güvenmediği bir kişiye vermiş.
Aa, evet, öyle bir durum vardı. Doğru.
Evet. Ben de şey diyeceğim ya, ben de bununla alakalı çok güzel bir örnek okumuştum. Adam Python'da bir tane kütüphane geliştiriyor. Bir yere kadar getiriyor, sonra bırakıyor. Devralan kişi böyle Python'un en çok kullanılan paketlerinden biri haline getiriyor falan. Buna sonra diyorlar ki, aa sen mi geliştirdin onu? Yani böyle bir örnek de olabilir ama abi kimi ne kadar tanıyabilirsin ki, internettesin yani. Tabii internette yapıyorsun artık yani. Verdin, adam istediğini yapabilir artık. Yapabileceğin bir şey yok onda.
Evet. Tamay şey demiş, TypeScript evet güzel fakat küçük bir takım tarafından geliştirilen gereksinimleri iyi belirlenmiş bir projede sadece zaman kaybı mıdır? Çünkü compile edilen dillerdeki gibi bir performans katkısı yok demiş. TypeScript için. Yorum alan var mı?
Zaman kaybından ziyade tam tersine sana zaman kazandıran bir dil olduğunu düşünüyorum ya. Çünkü JavaScript'in işte o şeyle, sintaksiyle falan uğraşmadan direkt işte C# yazar gibi yazıyorsun.
Ama zaman kaybından kastı acaba runtime'daki performans?
Runtime'da değil de compile time'da olabilir belki bir zaman kaybı.
Onu da çok...
Ben de uyanmıyorum compile'de.
4'te şey geliyormuş, incremental building diye bir özellik geliyormuş. Çok daha hızlı build edecekmiş.
Hadi hayırlısı.
Ya bilmiyorum, ben öyle süperset dillere biraz şeyim ya, mesafeliyim yani. Mesela Deniz bugün bizim şeyi repo'yu şeye geçirmeye çalışıyordu, Babel'a geçirmeye çalışıyordu. Ben biraz yine mesafeliyim ama neyse dedim, hani bir şey demedim.
Abi learning curve'ü çok küçük, çok kısa olmuyor mu böyle dillerin öyle bakınca?
Ne demek istedin?
Şöyle gidip bir ES6 vanilla JavaScript uygulama yazmaya çalışmakla TypeScript uygulamayı TypeScript yazmayı öğrenmek arasında bence ciddi zaman farkı var.
Bilmiyorum ya. Emin değilim yani.
Öğrenmeni kolaylaştırıyor yani. Sıfırdan başlıyorsan veya hiç mesela o tarafa expose olmadıysan.
Bilmiyorum yani, bana dediğim gibi hep ben biraz şeydeyim ya. İşin şey tarafındayım. Yani dediğim gibi mesela JavaScript yazmaktan daha keyif alıyorum. Yani oraya import yazsam ne olur, require yazsam ne olur yani. Hani noktasındayım ama neyse. Son birkaç konu var, hemen bitireceğiz. Ali Kaçmaz şey demiş, bana sormuş. Birkaç bölüm önce işler hakkında bahsettiğin kitap neydi, yazarsan sevinirim. Yolda dinlerken not alamadım. Söyle Deniz.
Interview kitabı.
Breaking the Coding Interview. Yazıyorum ben.
Tamam, peki.
Yorum olarak yazın da.
Volkan Kuzey Kıbrıs'tan selamlar demiş. Emre Demirel, şu anda yurt dışında marketing ajansında HTML, CSS, email, landing page tarzı işlere bakıyorum ama frontend için junior iş bulmaya çalışıyorum. Yurt dışında vize sponsor junior iş mümkün mü sizce? Bence değil. Yani zor. Yani çok böyle fark yaratacak birisi olman lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum Uğur, sen ne düşünüyorsun ama İsveç'te durum nasıl, ama bence yani Londra'da junior sponsorlu bir iş bulmak çok zor.
Zor. Yani junior her yerde bulunuyor. O yüzden junior import etmek çok mantıklı bir hareket olmuyor genelde.
Ya bizim okulda öyle gidenler oldu ama hepsinin ikinci vatandaşlığı vardı.
Birçok ülke zaten Junior'ı direkt alamıyor galiba yani. Yani Junior'ı alamıyor derken işte havalimanı ilk önce şey yapması gerekiyor sanırım. Kendi ülkesinde arayıp bulamaması gerekiyor. Doğru. Tamam, gibi şartları oluyor.
Ama bulamamak kolay ya. Bulamayabiliyorsun.
Yolu var yani.
Evet.
Yani beklentine bağlı aslında yani.
Bulamadım diyorsun işte. Oluyor bitiyor yani.
Ama yani dikkat şeyde bakmak lazım. Avrupa'daki rekabette karşındaki juniorlar da Cambridge'den çıkan juniorlar mesela. Yani adam zaten orada bir startup batırmış da üniversiteden mezun olmuş oluyor genelde. Yani öyle öyle imkanları, fırsatları oluyor onların. O yüzden öyle baktığın zaman junior dediğin zaman buradaki juniorlar biraz farklı Türkiye'deki gibi değil yani. Yani bir adamların ciddi tecrübesi oluyor. Böyle çok fark yaratacak birçok şey yapmış oluyorlar. En az bir tane startupları oluyor ve batmış oluyor. Ya da belki devam ediyor. Yani dolayısıyla biraz zorlamak lazım.
Belki doktora ile yurt dışına gidip orada işte part-time iş bakarak başlanabilir. Öyle giden de arkadaş oldu çünkü.
Doğru.
Ama yani direkt bir şey var.
Belki ayrı bir bölüm konusu bu. Yani bayağı detaylı bir sürü katakullisi var işin. Hani belki hatta böyle birkaç kişi getirebiliriz katakullici. Arkadaşlar bana bir şekilde geldi.
Code Fiction nerelere gidiyor ya?
Son zamanlarda open source projeler satın alınıyor. Nginx'in 500 küsür milyon dolara satılması, JDK'nın lisans parası alması, siz nasıl gözlemliyorsunuz? Harun baş sormuş ama zor soru sormuş.
Ya.
Evet sormuş.
Cevaplamıyor muyuz lan çocuğum?
Yani abi hani saçma sapan bir şey demektense cevaplamamak daha iyi yani.
Bence open source kalmaya devam edecekse sorun yok. Ama lisans parası almaya başlıyorsa ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü o zaman katkı yapan insanlara ne oldu demek lazım. Bu arada Uğur sinirlendi ve gitti. Evet.
Daha fazla dayanamayacağım.
Evet, yeter artık dedi.
Şey olacaksa yani biz bunu satın aldık evet artık biz bununla alakalı takımlar kuruyoruz. Destek isteyen varsa biz buna destek veriyoruz. Çok güzel. Ama artık biz bu sürümü kapadık. İşte isteyen varsa şu sürümü kullansın. Bundan sonra kapalı kaynak o çok tercih edilir.
Oracle'ın yaptığı gibi yani, diyorsun.
Yaptı. O yüzden evet. Seviyorum zaten Oracle.
Oracle şeytan zaten. Evil Corporate. GitHub Microsoft'un normali değil mi demiş Murat Maca. Evet haklı. GitHub Microsoft'un aslında yani doğru. Onu öyle bir şey unuttuk yani. Son bir soru okuyacağım. Ondan sonra bitireceğim ama Gökhan gelmiş. Gökhan bu arada uzun sorular sormakla ünlü bir arkadaşımız. Ben de bir soru sorayım demiş. Bazı projelerine ekip arkadaşı arayan firmalar var. Bu projeler dönemlik projeler ve muhtemelen ortalama 6 ay kadar sürüyor. Bu aşamada vize sorunu yaşar mıyım sizce? Bildiğiniz kadar yardımcı olabilirseniz sevinirim demiş. Örnek olarak geçen sene Danimarka'da bir firma projenin Danimarka için yapılması gerektiğini söylemişti. Remote olsa da yine Danimarka içinde olmasını şart koşuyorlardı. Lisans diplomam yok. Bu yüzden soruyorum.
Program yaşar.
Bize danışmanlığı şeyine döndü.
Abi Avrupa'da problem yaşar ya. 6 ay kaldığın zaman vatandaşlık numarası bile alamıyorsun genelde Avrupa'da. En az bir yıl kalıyor olman gerekiyor yani. Ve tam zamanlı bir sözleşmen olması gerekiyor. 6 ay kısa bir süre yani.
Riskli değil mi yani bu iş
için şey? Ya genelde 6 ay için çalışma vizesi falan alıyorsun. O da vize oluyor. Oturum izni veya çalışma izni olmuyor.
Hı-hı. Bittiği gibi geri dönersin yani.
Hatta ona bir şey diyemem yani.
90 günden uzun vize vermeyen birçok ülke de var bu arada.
Tabii.
Yani
zaten verse bile o kadar süre kalamıyorsun sanırım. Yani evet. 6 ay vize olsa bile 90 gün tam fazla kalamıyorsun. Girip çıkman gerekiyor falan.
Çalışma izni vermiyorlar mı ama?
Yok bu öyle değil. Oğlum.
İş sözleşmene bağlı.
Evet. Yani öyle o konu biraz farklı Gökhan. Evet, ama yani Ankara Anlaşması falan gibi opsiyonlar var. Yurt dışına gitmek isteyenler için ama hani bu bambaşka bir konu dediğim gibi. Yani bu bayağı detaylı konuşmak.
Bence biz oralara hiç girmeyelim abi.
Evet bence de çünkü orada
bizim uzmanlığımız olan bir şey değil yani biz yazılımcıyız.
Evet aynen. Çok yanlış yönlendirebiliriz yani o tarafta.
Evet evet.
Artık bitirelim mi?
Bitirelim.
Kapatalım. Bunu sürdü bu sefer. Teşekkürler aynen, arkadaşlar katıldığınız için. Gerçekten bence çok güzel bir tecrübe oldu bizim için. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu tarz yayınlar sürsün istiyorsanız lütfen YouTube'da subscribe tuşuna şurada bir yerlerde bir subscribe butonu var. Ona bir tıklarsanız çok güzel olur. Bu kadar.
İyi akşamlar herkese.
Teşekkürler.
Görüşürüz.
İyi akşamlar, sevgiler.